11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Almanya'dan gelen fıstık yeşili otomobil. Haziran 1985. Zayıf, yeşil gözlü, sarışın ve yerinde duramayan bir çocuktu Levent. Kız kardeşi Raziye ise suskunluğunun nedenlerini düşündürecek kadar sessizdi. Abi önüne gelene bağırıp çağırırken Raziye çoğu zaman çevresinde olup bitenlerden habersizmiş gibi davranırdı. Ben beş parmağın beşinin de bir olmadığını o zaman da bilirdim. Fakat iki kardeş birbirine ancak bu kadar zıt olurdu. Levent kaynağını keşfedemediği bir isyan halinde daima çırpınırken, Raziye abine bıkmaksızın muhalefet eden yeminli ve derin bir sessizliğin sembolüydü sanki. Zaten apartmanın önüne park eden o fıstık yeşili otomobilden sonra dikkatimi çeken ilk şey Raziye ve Bülent'in arasındaki bu zıtlık durumuydu. Bir süre sonra bu iki yumurcağın anne ve babalarıyla tanışma fırsatı da buldum. Onlarla tanışmam bana bu garip durumun çok da gizemli olmadığı hakkında ipuçları verdi. Levent ve Raziye o zamanlar benim en iyi arkadaşım olan İbrahim'in yeğenleriydi. İlginçtir ama İbrahim bana Almanya'da bir abi ve yeğenleri olduğundan hiç ama hiç söz etmemişti. Diyeceğim Levent ve Raziye kardeşleri ilk gördüğümde ki fıstık yeşili bir otomobili alt üst etmekle meşguldüler, aslında onların kim oldukları ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. İkisini tanıdığım andan itibaren sen artık İbrahim'le biraz zor konuşursun demiştim kendi kendime. Çünkü bu iki kardeş evin içinde veya dışında durmaksızın sorun çıkarıyor, Raziye devamlı ağlıyor, Levent bıkıp usanmadan bir şeyler istiyordu. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra seninkiler nerede dedim İbrahim'e. Dün dedi Almanya'ya yolcu ettik onları. Ufaklıklar sana çok selam söyledi. Temmuz 1998. İbrahim'le yıllardır yapışık ikiz gibiydik. Bir hafta sonu yine onu görmek üzere apartmanın önüne gelmiştim ki hani o fıstık yeşili otomobili gölgede bırakacak kadar güzel, hatta şahane bir başka otomobil çıktı karşıma. İçimden yoksa yine Levent ve Raziye kardeşler mi geldi diyordum. Yok dedim ya, ne alakası var? Onları en son 10 küsur yıl önce gördüm. Senin aklına neler geliyor? Fakat binanın önündeki arabanın onlara ait olma olasılığı bende yine de tatlı bir tedirginlik yarattı. Yıllar önce tanıştığımızda biri 10, diğeri 12 yaşındaydı. Yıl 98 olduğuna göre Levent şimdi 25, Raziye de 23 yaşında olmalıydı. Zili çalmamla birlikte kapı hemen açıldı. Karşıma uzun boylu, yeşil gözlü, olağanüstü sakin görünen genç bir adam çıktı. "Buyurun," dedi. "Kime geldiniz?" İçimden "Ya sakın bu Levent olmasın," diyordum. O elbette bu sesi duymuyordu. "Ben," dedim, "İbrahim'in arkadaşıyım, onu görmek istedim." Bir saniye dedi ve evin salonuna doğru bizim için anlaşılması çok zor olan o sevimli Türkçesiyle seslendi. Amca, baksana, seni bir arkadaşın soruyor. İbrahim gelenin ben olduğumu hemen anladı. Kahkahalar atarak bana doğru yürüdü. Gel dedi, gel. Bak, kimler gelmiş, gördün mü? Aslında o an her şeyi netleştiren İbrahim'in kahkahasından başka bir şey değildi. Yaşananlar bir film karesini andırıyor olsa bile tümüyle gerçekti. İşte inanın o anı her hatırladığımda yeniden heyecanlanırım. Çünkü isimlerimiz birbirimizin ağzından aynı anda çıktı. Özkan abi, Levent. Temmuz 2001. Levent'i son olarak 2001 yılının Haziran ayında gördüm. İnanmak zordu belki ama o küçücük çocuk şimdi 29 yaşındaydı. Karşımda bu kez ülkesinden uzak olmanın bütün ağırlığını hisseden yetişkin bir adam vardı. Bana uzun uzun şu cümleleri kurduğunu çok iyi hatırlıyorum. Özkan abi, insan Almanya'da yeşil arabalar, beyaz çikolatalar, pırıl pırıl otobanlarla mutlu olmuyor. Tamam, bunlar güzel. Fakat kendi içimizde iflah olmaz bir yalnızlık duygumuz da var. Bir kimlik, bir benlik veya bir aidiyet arayışı bu. Biz nereye ait olduğumuzu biliyoruz ama sanki tam olarak orada da değiliz gibi geliyor bana. Yaşanmadan anlaşılacak, anlatılacak bir şey değil bu. Ve siz bizim için ne ifade ettiğinizi bilseydiniz eğer, bizim hakkımızda çok daha derin düşünceleriniz olabilirdi. Yani sen, amcam veya ülkemiz bizim için sandığınızdan çok çok çok daha değerli. Şubat 2017. Soğuk bir Ankara akşamında Levent'in kuzenine rastlamış ve Levent'in bir kalp krizi nedeniyle Almanya'da öldüğünü öğrenmiştim. Duyduklarım karşısında ne diyeceğimi bilememiş, öylece kala kalmıştım. Olup biteni kabullenmek gerçekten de çok uzun zamanımı aldı. Onları ilk gördüğüm anı, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri hatırlamak bana hala çok zor gelir. Yıllar önce Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayan ve bu ülkenin sınırlarında 35 yılını geride bırakmış Mehmet amca ve Hatice teyzenin iki çocuğu olarak tanımıştım, Levent ve Raziye'yi. Onları ilk gördüğüm gün sessizliklerinin ya da çığlıklarının kaynağı hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Ama şimdi söyleyecek çok şeyim var. Farklı bir ülkede var olma mücadelesiyle büyütülmeye çalışılan birçok çocuk olduğunu da biliyorum. Hem de yüz binlerce olduğunu biliyorum. Onları az çok tanıyorum da. Çünkü Levent ve Raziye onların öyküsünün kulakları sağır eden trajik örneklerinden sadece biriydi. Efendim merhaba, 11. Peron'u sevgili Özkan Pekesi'nin yazdığı bir yazıyla, hikayeyle, yaşanmış bir hikayeyle açtık canlı yayında. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den selamlıyoruz sizleri 11. Peron'dan tam 41. kez. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, programımızın konuklarından daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem, hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bu yazılmış, yaşanmış metni sizlerle canlı yayında paylaştık. Hemen ardından Hümeyra'dan çok kısa bir çalışma dinleteceğiz size ve sonra 11. Peron yolculuğuna başlamış olacak.
vakit çok geç. Tek ümidim sendin, bahtım hiç gülmeyecek. Bir daha seninle olmak hayal olursa bile, avunmak isterim böyle bir teselliyle. Takvimlerden hiç kopmayan gittiğin günde, bitmişti her şey biz istemesek de. Bu ayrılık bir ateş sanki mi yakıyor, inan yakıyor içimi, içimi.
Sevgili dinleyiciler, Hümeyra'dan dinledik bu şarkıyı. Biz de 11. Peron'da başladık. Telefon hattımızda İzmir'de Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız da programı başından beri takip ediyor. Ona da bir merhaba diyelim öncelikle. Hocam, sevgiler, selamlar Ankara'dan. 11.
Peron'dan. İzmir'den de 11. Peron ve bütün ekibe selamlar.
Sağolunuz hocam. Sesimiz dünyanın her yerine Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla Memleketim FM'le ulaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yıllarını geçmişte İzmir'de geçirenler, Ankara'da geçiren dinleyicilerimiz de bizim bu Ankara-İzmir cümlelerimizle kim bilir evet, nerelere gidiyorlardır değil mi hocam?
Valla muhtemelen onlar için de çok keyifli oluyordur. Çünkü birazdan muhtemelen programda konuşacağımız insanların ait olma, kimlik ilişkisinde bunlar çok önemli şeyler.
Hocam yani, hocam o zaman hiç birazdana bırakmayalım, devam edelim. Sevgili Özkan'ın metnini nasıl buldun öncelikle?
Valla ben Özkan Bey'in yazış tarzını çok seviyorum. Yani yazdıklarından çok keyif alıyorum. Onu dinlemek hakikaten insanı rahatlatıyor ve meraklandırıyor. Çünkü metin hakikaten bu yönde ilerliyor. Tabii bir de siz de çok keyifli bir şekilde sunuyorsunuz. O ikisi bir araya geldiğinde hani tadından yenmez deniyor ya, öyle bir süreç yaşanmış oluyor.
Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Hakikaten demin söylediğinden devam etmek istiyorum. Hani bir insan bir hikayeyi, bir filmi, bir şeyi izlerken, okurken, dinlerken nereye akacağını merak ederse çok daha can kulağıyla dinliyor değil mi? Bu metinlerde de biraz o var. O açık uçluluk var. Nereye akacağını bilemeyince daha da bir merakla insan dinliyor diye düşünüyorum.
Burada kesinlikle haklısınız. Bir de metinlerin güzelliği şurada. Her cümle çok özenle seçilmiş. Yani hakikaten çok büyük emek verilmiş ve o duyguyu aktarması bence çok önemli. O duygu geçiyor insana. Yani siz dinlerken kilometrelerce uzakta da olsanız bir anlamda kendi yaşadıklarınızı kendinize ait ya da kendi çevrenizde gördüklerinizi de gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Bu anlamda bence çok etkili. Yani ben bu metinleri dinlerken hep kendi çocukluğumda bizim mahallemize gelen o Almancılar, Alamancı diye nitelendirdiklerimiz ki kendi dayım ve ailesi de vardı. Yani böyle bir süreci
çok,
de
çok da yakında birileri de vardı yani. Aileden diyorsun. Evet. Mesela ben de hocam bu metni okurken aklıma şu geldi. Kırmızı bir otomobil vardı mahallemizde ve o otomobili ben bisikletle camını boyasını alıp götürmüştüm ve çocukluğumda hatırladığım, yadırgadığım, hala andığım olaylardan biridir.
Yani yeşil otomobilin aynısı bu, ben de görmüştüm çocukluğumda, dayımda vardı, fıstık yeşili bir otomobil, marka söylemeyelim, o çok bilindik markalar, Alman markalarından bir tanesi ve hakikaten o geldiğinde zaten o dönemler işte 1980 öncesi Türkiye'de doğru düzgün araba yok, öylesine müthiş bir fiyakaya yol açıyordu ki yani o otomobili gördüğünüz zaman bambaşka, Allah Allah böyle şeyler de mi var duygusu uyandırıyordu insanda yani.
Değil mi?
Bir de onlara şey ekleniyordu. Yani oradan gelen bir takım işte hediyeler, bir takım oyuncaklar ve işte çikolatalar özellikle.
Şimdi bir de ben müsaade edersen Murat'a bir şeyler söyleyeyim. Hani bu metni yazan biri olarak bunca güzel sözle ilk önce bir teşekkür edeyim. Fakat şunu da yaşıyorum yani okunduğu andan itibaren. Hani biraz önce hocamızın da söylediği gibi seslendirilmesi gerçekten beni de çok etkiliyor. Yani metnin karşıya geçişi bu anlamda çok başarılıydı. Ağzına sağlık.
Estağfurullah. Hocam neler söyleyeceksin? Geçen hafta biliyorsun medyayı konuştuk, basını konuştuk. Bugün de devam edelim dedik. Buradan devam edelim istersen.
Şunu söylemek istiyorum. Aslında yani 41. program 41 kere maşallahla başlayayım ve evet, oradan devam edelim. Şimdi hakikaten öylesine önemli bir konuyu devam ettiriyorsunuz ki. Yani Türkiye'den Almanya'ya göç, oradan devam edenler, yaşananlar. Ama karşımıza aslında şöyle bir durum çıkıyor. Geçen haftayla da bağlantılı olarak. Hı hı. Söz konusu olan insan ve bu insana ait hikayeler ve insanın yaşadıkları. Ve bu ünlü insana ait hiçbir şey bana yabancı da değildir diye bir Latin, çok eski bir söz vardır. Ve baktığınızda şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Orada Özkan Bey'in gerçekten harika şekilde yazmış olduğu Levent'in duyguları, anlattıkları, yani kendi amcasıyla ilgili, kendi amcasının o arkadaşıyla ilgili söylediği siz ülkemiz bizim için ne kadar özelsiniz ifadesi ve değerlisiniz, eğer siz bunu bilseydiniz çok daha farklı bizi düşünürdünüz cümleleri öylesine vurucu ki, yani insan kendisine ait bir dünya kuruyor ve o dünya içerisinde yaşarken ait olma ve bunun üzerinden giderek de bir şeyin parçası olmaya gayret ediyor. İşte bu noktada kimlik dediğimiz, kimi sosyal psikologların böyle soğan zarı gibi nitelendirdiği kat kat farklı aşamalarda oluşan bir kimliği oluşturuyor. Ve bu noktada da şimdi bizim kendi ülkemizde yaşarken bunları, bu kimlikle ilgili bir bağlantı kurmamız ya da bununla sorgulamamız çok fazla gerçekleşmez. Ama Almanya'da yaşayan bir insan açısından ne oralı olma ne buralı olma, ne oraya ait olma ne buraya ait olma. Çünkü oraya gittiği zaman başka şekilde görülüyor, buraya geldiği zaman başka şekilde görülüyor. Hı hı. Yani o ne kadar kendini Türk olarak görse de, buralı olarak görse de, buradakiler onu Almancı olarak görüyor. Hı hı. Ya da oraya gittiğinde ne kadar kendini Almanya'nın bir parçası, orada yaşayan bir insan, oraya hizmet eden bir insan olarak görse de, oradakiler onu Almanya'nın bir yurttaşı değil, yine o Türkiye'den gelen birisi olarak görmeye devam ediyor. Hı hı. Ve bu İkilemde kalma ya da daha böyle söylemsel anlamda konuşacak olursak arafta kalma hali aslında bu insanların hayatını sürekli olarak gelgitler içerisinde yaşamalarına yol açıyor. Yani hep bir tarafları kendilerince göstermemeleri gereken, kendilerince kendilerine saklanması gereken bir ruh halini barındırıyor. Hı-hı. O yüzden de oralar hiç anlaşılmıyor. Hı-hı. Yani orada söylenen o cümle bence çok çok manidar. Yani söz konusu olan Biz eğer onların ne yaşadığını bilsek belki çok daha farklı şekilde göreceğiz.
Hocam bak dinleyicilerimiz için hemen onu tekrarlayayım. Yaşanmadan bir kimlik, bir benlik veya bir aidiyet arayışı bu. Biz nereye ait olduğumuzu biliyoruz ama sanki tam olarak orada da değiliz gibi geliyor bana. Yaşanmadan anlaşılacak bir şey değil bu. Ve siz bizim için ne ifade ettiğinizi bilseydiniz eğer bizim hakkımızda çok daha derin düşünceleriniz olabilirdi. Yani sen amcam veya ülkemiz bizim için çok ama çok değerli.
Değerlisiniz. Tam da yani benim bu kadar söylediğimi aslında Özkan Bey çok daha güzel orada formüle ettiğini söylemem lazım. Gerçekten burası insanoğlunun hayat boyunca yapmış olduğu bütün yolculuğun çok güzel bir özetini bizim önümüze sunuyor. Ve Almanya'daki geçen hafta konuştuklarımızı hatırlarsanız dil meselesi, bir yere ait olma meselesinde işte dil burada ön plana geçmeye başlıyor. Hı hı. Yani yine bu metin içerisinde geçen bir ifade var. Böyle yarım yamalak bir Türkçeyle.
Evet. Alo. Evet, evet hocam.
Yarım yamalak bir Türkçeyle içeri seslenme meselesi vardı.
Evet, evet.
Ve o da baktığınız zaman aslında söz konusu durumu ortaya koyuyor. Yani siz ara ara Türkiye'ye geliyorsunuz ve o geldiğiniz zaman dilimi içerisinde kendinizi ifade etmeye zorlanıyorsunuz. Yine size garip garip bakıyorlar. Çünkü biz de bunu yaşadık dediğim gibi. Yani dayımın kızları geliyordu buraya. Geldiği dönemde Türkçe konuşamıyorlardı. Ya da bir tanesi benden bir yaş büyük olanı geldi okulda okumaya başladı. Çok büyük zorluklar çekti. Yani
sen neler hissediyordun o yaşta sevgili Ahmet Hocam? Yani sen neler hissediyordun? Yeğeninle ilişkin nasıl oluyordu? Yani onu kibirli mi buluyordun? Soğuk mu buluyordun? Sempatik mi buluyordun? Gıpta mı ediyordun? Özeniyor muydun?
Bir sefer şunu söylemem lazım. Anlamıyordum. Hmm. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Söylediği bazı kelimeleri hiç anlamıyordum. Ve anlamadığım için de mesela o çoğu zaman ne bizle ne annem babamla falan pek konuşmak da istemiyordu. Daha çok babaannesiyle konuşmak durumunda kalıyordu. Hı hı. Ve içine kapanıyordu. Hı. Yani orada Özkan Bey'in söylediği o raziye durumunun aynısını ben yaşadım. Gördüm bunu.
Hı. Şimdi bir de şöyle bir noktalar var. Yani bu tür yani gurbetçilerin yaşadığı olumlu ve olumsuz deneyimlerden de kaynaklanıyor. Örneğin hayatını yaşadığı bir ülkede mi yoksa gurbette mi? Efendim umut ve hayallerinin ülkesinde mi yoksa toplumsal dışlanmanın olduğu bir yerde mi veya iş imkanı olan bir yerde mi yoksa iş yerinde kimliğe göre dışlandığı bir yerde mi gibi o kadar çok şey var ki yani mesela güzel bir ülkede mi yoksa sürekli havanın kapalı olduğu bir yerde mi güzel yemekler yediği bir yerde mi yoksa her şeyin tatsız tuzsuz olduğu bir yerde mi gibi sürekli bir ikilem durumdalar yani deneyimler olumlu ve olumsuz olarak o kadar çok meşgul etmiş ki bu gurbetçilerimizi. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman hem kafalarında o soru işaretleri halen var. Hem de dediğim gibi oraya bir entegrasyon söz konusuyken olması gereken. Burada da neredeyse bir yeniden ikinci, üçüncü kuşağın bir entegrasyon sorunu var sanki.
Özkan Bey tam bu söylediğiniz üzerinden devam edersek aslında öyle güzel bir yeri açtınız ki. Yani orada bir entegrasyon sorunu var ama bu insanlar buraya geldiği zaman da buralı değiller. Buralı olmak istiyorlar belki. Buralı olmak için çaba gösteriyorlar ama buradakiler de onları anlamıyor. İşte orada bir kopukluk var.
Peki yeğenin örneğinden gidelim sevgili hocam. Dayından ve yaşadıklarından aradan çok yıllar geçti. Bugün onlarla iletişiminiz nasıl? Onlar neredeler?
Valla onlar buradalar ama yine bir iletişimimiz çok fazla yok. Yani açıkçası o hep kopuk devam etti ve o kopukluk hayatın ilerleyen aşamalarında da sürdü gitti. Yani onlar bizi farklı değerlendirdiler. Biz onları farklı değerlendirdik ve Türkiye'nin o klasik ilişki ağı içerisinde maalesef çok da iyi oturmadı.
Bu peki sizin yaşadığınız uç bir örnek midir yoksa birçok ailede bu kopuş yaşan?
Ben birçok ailede olduğunu düşünüyorum. Çünkü işi biraz daha kendi akrabalık ilişkilerimize getirirsek, biliyorsunuz Türkiye'de her ne kadar biz aile ve akrabalık ilişkilerini çok ön plana çıkartsak da Türkiye'de aile ve akrabalık ilişkileri özellikle işin içerisine miras kısmı girdiği zaman problem yaşamaya başlar. Ve oradan sonra başka problemler birbiri sıra gelir. Yani biz bazı ideallerden bahsederiz ama o idealleri hayata geçirme konusunda maalesef çok da başarılı olduğumuz söylenemez.
Dolayısıyla böyle bir sorun mu yaşandı sizde de sevgili?
Tabii bizde de öyle bir sorun yaşandı. Büyükler arasında o sorun yaşandı. O zaten çok güçlü olmayan daha alt tarafta yeğenler arasında da devam etti. Çünkü hakikaten çok büyük bir irtibatımız yoktu. Ve oradan sonra da koptu gitti. Bu şekilde yaşandı.
Ki sen sevgili hocam hani bir sosyologsun, konusunda uzman bir isimsin. Hani insan ilişkilerini, toplumun ilmeklerini inceliyorsun, yıllarını veriyorsun. Evet. Hiç böyle dönüp kendi kendine bir iç yolculuk yaptığında ya bir yerde bir hata var, ben mi yapıyorum, karşı taraf mı yapıyor, büyüklerden mi bu hatayı miras aldık, arkadan çocuklarımıza da bırakacağız bu yanlışı diye böyle bir muhasebe eminim ki yapmışsındır. Onunla ilgili bize nasıl bir bilgi verebilirsin?
Orada şunu söyleyebilirim. Aslında yine o konumuzla bağlantılı olan kimliği oluşturma kısmına geliyoruz. Yani neyi ön plana alıyoruz ve aldıklarımız beraberinde biliyorsunuz her seçiş beraberinde vazgeçişi de getiriyor.
Tabii,
yani
tabii.
Bazı şeyleri seçerken bazı şeylerden vazgeçtiğimiz bir süreci de yaşıyoruz. Aslında hayat dediğimiz şey
tam
bu yolculuk içerisinde bunlardan ibaret.
Tam da bu değil mi? Tam da bu tabii.
Ve bunu yaparken tabii ki ben de yaptım, yapmadım değil ama şöyle bir süreç yaşanıyor Murat Bey. Yani söz konusu gidiş içerisinde siz ne kadar idealleri ya da kendinizden bir takım özellikleri ortaya koysanız da karşı taraftan bunu görmediğiniz zaman ya da her seferinde farklı şekilde değerlendirdiğiniz zaman, ki özellikle burada ben büyüklerin daha fazla hataları olduğunu düşünürüm. Çünkü bizlere yol gösterici olmaları gereken onlarken maalesef çok da iyi rol modelleri olamıyorlar.
Ama hocam yani, aynı cümleyi çocuklarımız da bizim için kurmayacaklar mı yarın?
Tabii onlar da bizim için kuracak ama en azından biz onlara bunu anlatabildiğimizi düşünüyorum. En azından ben kendi adıma anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki benim de hatalarım var. Hepimizin olduğu gibi.
Tabii ki.
Daha farklı şeyler olabilirdi. Çok daha candan ilişkiler kurulabilirdi. Bu söylediğim sadece bana ya da aileme yönelik değil.
Tabii
Türkiye'deki
ki.
Genel anlamda
tabii
akrabalık
ki.
İlişkilerine yönelik bir vurguyu yapmak için bu cümleleri söylüyorum.
Çok doğru bir şey söylüyorsun. Hatta ilerleyen haftalarda bu tür göç olgusunun akrabalık ilişkilerini de nasıl etkilediğine dair geniş perspektifli programlar da yapalım. Çünkü bu söylediğin de önemli.
Hatta ben şunu da merak ederim. Özkan Bey'in kaleminden açıkçası dinlemek de isterim. Yani mesela bu Almanya'ya göç beraberinde Türkiye'de çok yaygın olan akraba evliliğini de tetikledi belli bir süre özellikle.
Elbette zaten bir takım istatistikler var bu konuyla ilgili. Ciddi rakamlar da söz konusu. Evet, bu da çok ciddi bir sorun. Üzerine elimden geleni yapmaya çalışırım.
Evet, Özkan'a da böyle bir pencere açmış olalım hocam.
Yani evet, ben bence çünkü orası da önemli. Orası da
peki senin fikrin ne bu konuyla ilgili? Gözlemin ne?
Yani şunu gözlüyorum. Yani buradan oraya gitme, oraya biliyorsunuz şimdi evlilik çağı gelen işte özellikle erkek çocukların evlendirilmesi konusunda yine Türkiye'den uzunca bir süren özellikle birinci kuşak, ikinci kuşak da Türkiye'den seçildi. Yani kendi çıktıkları yerden, kendi akrabalarından özellikle kızların tercih edilmesi, erkeklerin tercih edilmesi ya da yakın, çok yakın akrabaların tercih edilmesi. Bir süreç böyle yaşandı. Yani oradan sonra süreç değişmeye başladı. Üçüncü kuşakla beraber şimdi siz dördüncü kuşaktaki çocuklara hadi gel seni dayının kızıyla evlendireyim falan deseniz diyemezsiniz bile.
Evet, yani bırak cevap almayı diyemezsiniz bile. Yok, değil mi? Çünkü o bariyerler çok dağılıyor.
Hiçbir şekilde dinleyeceğini zannetmem. Ama bir dönem böyle gerçekleşti. Yani buradan alıp oraya götürme, orada evlendirme, hatta bununla ilgili filmleri de biliyoruz, başka hikayeleri de biliyoruz ama bütün bunlar bizim gerçekliklerimiz ve o gerçeklikleri yansıtmaya ve de tarihe not düşmeye katkıda bulunduğunuz için bence çok kıymetli bir program icra ediyorsunuz.
Sağ olun, var olun. Hocam peki bunun arka planında hani o insanın çok doğal refleksi olan birlikte olalım, güçlü olalım, tanıdığımızla yan yana olalım duygusu da var mı?
Var, kesinlikle var Murat Bey. Çünkü insanın o en doğal güvende olma hissini yaşayacağı şeylerden bir tanesi de burası. Hı hı. Yani hiç tanımadığım bir kızı kendime gelin olarak getirmektense
tabiriyle huyunu suyunu bildiğim birisi olsun değil mi? Hani bizim tabirimizde.
Ama maalesef bunun daha büyük problemleri de beraberinde getirebileceği gerçeğini hiç öngörmemişiz.
Çok doğru. Çok doğru. Yani aynı kültürden olsun diyerek yapılan bir sürü şey aslında bazı zorlukları da çok daha katmerlendirmiş gibi görünüyor.
Şunları getiriyor her şeyden önce. Yakın akrabanın kızını aldığınızda ya da oğlunu aldığınızda bu sefer yaşanan en ufak bir sorunda beraberinde o söz konusu olan aileler arasındaki ilişkiler de gerilmeye başlıyor.
Zaten onun babası da öyleydi, dedesi de öyleydi diye böyle akıllar
bile. Tabii işte bakın bunlar hiç öngörmediğiniz şeyler aslında ama söz konusu olan hayatı etkilemeye, yaşantıyı daha farklı, içinden çıkılmaz hale getirmeye yol açabiliyor.
Mesela ben en son bu yaz bir Almanya'da gurbetçi olarak çalışan bir aileyle görüştüm. Bu evlilik konusuyla ilgili bana çok enteresan şeylerden bahsettiler. Mesela bir tanesi şu, dedim ki bunca bu yoğunluk içerisinde özellikle işte 2019-2018 son dönemde bu evlilikler işte vesaire nasıl algılanıyor? Dediler ki bana aynen şu cümleyi kurdular. Her şey farklı, tam da oraya göre yaşıyoruz ama bir şeyi halen burada olduğumuz gibi birebir yaşıyoruz dedi. Nedir o dediğim zaman düğün dediler. Yani bildiğiniz burada nasıl bir düğün gerçekleşiyorsa çok daha şaşalısını orada yaptıklarını bir şekilde bu tür şeylerin organizasyonların yani düğün işte efendim kına gecesi gibi birebir devam ettirildiğini ama biraz önce hocamın dediği gibi o şeyin yani artık neredeyse ortadan kalktığı söyleniyor. Yani işte amcanın kızı ya da teyzenin kızı gibi bir durumdan ziyade herkes kendi izdivacını kendi yapıyor gibi bir durum var.
Hocam burada bir virgül koyuyoruz. Programımızın süresi doldu.
Aslında Özkan Bey çok iyi yerde pas atmıştı ama.
Tamam. Sen de dersine çalış. Haftaya buradan tamam. Devam edelim ya da ilerleyen tamam. Haftalarda.
Oradan devam edelim. Oradan tamam. Söylenecek çok şey var çünkü.
Tamam hocam. Çok sevgiler, tamam. Selamlar. 11.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada 11. Perona yavaş yavaş yanaşıyoruz. Bir canlı yayından selamlıyoruz, sesleniyoruz sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den. Canlı yayındayız. Türkiye'de hareketli günler, anlamlı günler yaşıyor biliyorsunuz. Ben İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Profesör Doktor Rauf Versan'dan Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler derslerini bundan 30 küsur yıl önce alan bir öğrenci olarak şu cümleleri kurarak veda etmek istiyorum sizlere. Devletler de organizmalardır sevgili dinleyiciler ve devletler kendilerine bir tehdit gördükleri anda nasıl vücudumuzun organizmaları, ak yuvarları harekete geçerse devletler de kendilerine yönelik bir tehdit gördüklerinde harekete geçerler ve bunun uluslararası hukukta, uluslararası ilişkilerde tümüyle meşru karşılıkları vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Barış Pınarı Harekatı ile yaptığı da tam da budur. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Elbette ki herkesin dileğine bizler de katılıyoruz. Oraya esenlik içinde gitsin askerimiz Mehmetçiğimiz. Esenlik içinde geri dönsün. Yapılması gerekeni elbette Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten beri yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. Biz de bilgi, birikim, çaba, emek çerçevesinde her doğru adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin doğru adımlarının arkasında olmaya devam ederiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti olursa, bu devlet olursa, bu yayınlar olur, bu kurumlar olur, bizler oluruz. Bu denklemi çok net olarak herkesin tekrar tekrar bilmesinde fayda var diyorum. 11. Peron ekibi adına hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Recep Özlem. Telefon bağlantısında Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Sevgili Özkan Pekesen daimi konuğumuz ve danışmanımız ve 11. Peron programının prodüktörü, hazırlayıcısı ve sunanı yapımcısı ben Murat Örem. Hepinize hepinize mutluluklar diliyoruz.
On birinci peron.
Bu akşam trenine gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.